Uzun bir aradan sonra Bu Masalda Peri Yok podcast'inin 12. bölümünde Fehmi Can Sağlam ile Berlin maceralarını konuşacağız. Diğer tarafta Emre Tekelioğlu var. Biz Trabzon'dayız. Fehmi abi Almanya'da. Selamlar öncelikle abiler, abilerim.
Selamlar.
Selamlar.
Fehmi abi, 3-5 tane soru hazırladık sana. Dilersen ben sormaya başlayayım. Ondan sonra zaten akar gider diye düşünüyoruz muhabbet. Öncelikle abi nasılsın, iyi misin? Öyle sorayım. Keyfin nasıl?
Sağ ol, iyiyim. Biraz hastayım. Sesimden de belli oluyordur belki. Şimdiden dinleyiciler kusurumuza bakmasınlar. Genel olarak keyfim iyi ama. Zaten soruların cevaplarında da biraz bahsederiz keyiflerden.
Ha, tamam abi. O zaman abi direkt ben 3 aşağı 5 yukarı insanların merak ettiği konuları böyle madde madde yazdım. Soru gibi değil de. İşte ilk olarak klasik işte mülakat süreci nasıl geçti? Ne gibi aşamalardan geçtikten sonra şu anda çalıştığın firmada bir çalışmaya başladın. Bunlardan bize bahsedebilir misin?
Olur. Şöyle başlayalım o zaman. Ben şu an Berlin'deyim. Berlin'de Zalando isimli bir firmada çalışıyorum. Zalando aslında bir moda şirketi. Yani e-ticaret yapıyor işin temelinde ama moda üzerine. Fakat tabii Türkiye'deki e-ticaret sitelerine oranla diyelim çok daha büyük bir ölçek var. Hem ciro hem çalışan sayısı anlamında. Yani onlara daha sonra değiniriz. Benim buraya gelişim yaklaşık 6 aydır buradayım. Yani bu ay sonunda 6 ayım dolacak. Zalando ile görüşmeye geçen yıl Ekim'de sanırım başlamıştık. Hemen kısaca onu anlatayım nasıl oldu süreç diye. Ekim ayında ben onlara, ya şöyle biz daha önceden, onlar bana daha önceden ulaşmıştı. Ben de o sırada Cimli'ye yeni başlamıştım. Yani bu herhalde 2015 yazı oluyor, 2 yıl önce. Benim profilimi GitHub'dan bulmuşlardı. O sırada zaten Türkiye'deki pek çok skalacıya da mail atmışlardı. Ben Cimli'ye yeni başladığım için olumsuz dönüş yapmıştım. Daha sonra 2016 Ekim ayı gibi biraz işte Türkiye'deki sorunlardan dolayı o maile geri dönmeye karar verdim. Yani bir yıl sonra bana atılan maile bir yıl, hatta bir yıldan daha uzun bir süre sonra yanıt döndüm. 4 saat sonra cevap geldi. Görüşmek istiyoruz diye. Sonra süreç başladı ve bir ayda bitti aslında. Fakat tabii uzun ve yorucu bir, ya uzun değil ama yorucu bir süreç oldu. Önce 15 dakikalık kısa bir insan kaynakları mülakatı oldu mailden sonra. Orada biraz işte İngilizce, biraz işte nasıl bir insan, ona bakıyorlar. Yani çok zorlayıcı bir şey değil. Daha sonra bir 45 dakikalık başka bir insan kaynakları mülakatına girdim. Orada da yine CV üzerinden geçiliyor. İşte senin tecrübeni vesaireni anlamaya çalışıyorlar. Yine biraz da İngilizce yine test ediyorlar. Sanırım sonrasında challenge gönderdiler. Sitenin adını unuttum. Codility olabilir belki. Bir site üzerinden bir link gönderiyorlar. Bana gelen challenge 2 soruluktu. Ve bir süresi var. Sanırım 1,5 saatli süre. Yani 2 soruyu 90 dakikada kodlaman gerekiyor. Orada testleri falan da çalıştırabiliyorsun. Temel algoritma soruları diyebiliriz. Benim challenge biraz senior challenge olduğu için biraz daha yani konulu sorulardı. Bayağı uzun konulu hatta. Yani şöyle bir A4 kağıdını dolduracak büyüklükten. Yani okumanın 5-10 dakika sürdüğü anlamanın. Ama hani çözmek o kadar da zor değildi soruları açıkçası. Hemen zaten şeyini görebiliyorsun. Sonucunu orada görebiliyorsun. Yani şöyle 90 dakika içerisinde testleri çalıştırabiliyorsun ama tabii bütün testler yok. Sen kendi testlerini yazıp corner case'leri test edebilirsin. Fakat hani senin düşünemediğin şeyleri onlar düşünmüş olabilirler. 90 dakikadan sonra submit ettiğinde, hani gönderdiğinde sonucu tekrar testler çalışıyor ve orada hani kesin sonucunu görüyorsun. Açıkçası benim yani 100 tam puan değildi. Yani 85-87 falan bir şey aldım. Bir şeyi kaçırmışım. Ne olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Sonra ne başladı? Ha, 3 tane teknik mülakat oldu. Benimkilerin hepsini aynı gün yaptılar.
Abi bir girebilir miyim?
Tabii.
Şimdi milletin aklında soru işareti kalmasın diye. Hangi dilde yazdın? Daha doğrusu challenge'lar hangi dilde yaptın?
Bir dil zorunluluğu yok. Ben Java ile yaptım.
Tamam abi.
Niye Java ile yaptım diye soracak olursan da bunlar ne diyelim bu mühendislik mühendisler için hazırlanmış olan challenge'lar genelde imperatif dillerle daha kolay çözülüyor. Yani o problemlerin çözümünü yani Scala çözümlerini çok sevmiyorum doğrusu. Yani böyle mutation'la falan daha rahat çözülebilen sorular olduğu için ben Java'yı tercih ettim.
Tamam abi.
Böyle ama yani şimdi yanlış olmasın ama yani en kötü hani C, Go yoktur belki de bence Python, Ruby kesin vardır diller arasında.
Bunu şundan sordum aslında abi. Hani hatta bugün bir video yayınladım konuyla ilgili. Sürekli şey soruluyor ya hangi dil diye. Aslında dilin önemi yok. Benim anladığım kadarıyla problemi çözmenle ilgileniyorlar. Çözmenle.
Tabii. Yani hani bana ilk ulaşmaları benim Scala'da projeler geliştirmiş olmam ama temelde birini işe alırken hani bir dil dolayısıyla almıyorlar. Yani mülakatlarda da doğrudan bir dil üzerinde yani soru sorulmuyor. Şimdi zaten oraya gelmiştik. Teknik mülakatlarda da yani 3 tane teknik mülakata girdim. Hepsi aynı gün oldu. Birer saatlik. Bir cuma öğleden sonra full mülakatla geçti. 3 ayrı kişiyle mülakata girdim. Yani 3'ü de bana herhangi bir dil sormadı. Yani sadece sorularını sordular. Zaten bir text editöre yazıyorsun. Yani compile olan programlar yazmıyorsun. Soruyorlar hangi dilde yapmak istersin. Ben bir kısmını Java ile bir kısmını Scala ile yazdım. Yanlış hatırlamıyorsam. Dediğim gibi yani bunlar compile olan kodlar zaten olmuyor.
Peki şey söyleyeyim abi, bu sürece sen nasıl hazırlandın? Hazırlandın mı ya da ne yapmak lazım? Nasıl hazırlanmak lazım? Tavsiyen, önerin olur mu?
Tavsiyem olur. Şimdi şöyle, benim 2015'te de bir yurt dışına çıkma maceram olmuştu. Yani çıkamamıştım daha doğrusu. Cimri'den önce. Bir 3-4 ay sanırım. Yurt dışında birkaç şirkete başvurmuştum. Tabii birkaç şirket derken bunlar genelde büyük şirketlerdi. İşte Twitter, SoundCloud vesaire. Hepsiyle mülakatlara girdim ama bir türlü sonu gelmedi. Yani bir yerde bir şekilde olmadı yani. Son aşamalara kadar geldiği halde. Ama bu mülakattan hepsi bir tecrübe oluyor. Yani bir mülakatta nasıl davranmalısın? Hani bunlar zaten internette de kolaylıkla bulunabilecek şeylerdir. Ben de tekrar edeyim. Birincisi bir mülakatta sesli düşünmen gerekir. Hani sessiz kalmayacaksın. Zaten mülakatlar uzaktan yapıldığı için genelde hani yan yana olmuyorsun. Hatta görüntü de olmuyor. O durumda hani sessizlik olduğunda ne olduğunu iki taraf da anlamıyor. O yüzden sesli düşünmek gerekiyor. Yani zaten karşı taraf, yani mülakatı yapan taraf senin nasıl düşündüğünü, bir probleme nasıl yaklaştığını da görmek istiyor. Zaten hani bir problemi çözemeyebilirsin o anda. Ama problemi görünce nasıl yaklaşıyorsun? Bu çok önemli. Bunu görmek istiyorlar. Onun dışında çok soru sormak gerekiyor. Yani şey varsa, hani aklına takılan bir nokta varsa mutlaka sorman gerekiyor. Onu bekliyorlar zaten. Hani soruyu yanlış anlayıp yanlış çözebilirsin, yanlış yaklaşabilirsin. Bu yüzden yani saçma bile olsa böyle işte özellikle corner case'ler veya input nasıl olacak? Şu inputları da değerlendirmeli miyim? İşte sıfırı hariç tutsam olur mu? Negatif sayıları hariç tutsam olur mu? Atıyorum yani.
Böyle anladım abi.
Nasıl? Duyamadım.
Anladım diyorum abi. Sen devam et.
Tamam. Sonrasında başka ne söyleyebilirim? Yani mülakata hazırlık için şöyle, yani benim mülakatımda şeyler de vardı. Doğrudan bir ürüne yönelik sorular da vardı. Mesela Cassandra üzerine benim ilk mülakatımın yarısı Cassandra üzerine geçti. Şimdi tabii bu Junior mülakatı böyle olmaz. Çünkü hani nispeten hani yeni başlamış veya tecrübesiz birinin belli bir teknolojide o kadar tecrübesinin olması beklenmez. Ama hani benim pozisyonumda yani şeyde o mülakatta hem algoritma sorusu oldu, programlama sorusu oldu, hem de Cassandra üzerine, NoSQL veri tabanları üzerine de bir yarım saat biz konuştuk. İşte avantajları, dezavantajları, Cassandra neyi nasıl yapar, Mongo neyi nasıl yapar gibi. Fakat algoritma kısmına nasıl yani Cassandra'yı hazırlanamazsın. Yani o anda yani onu yıllar içinde kazanacağın bir tecrübe bu. Ama algoritma sorularına çalışabilirsin. O da pek çok site var internette. Ben HackerRank'i çok kullanmıştım. LeetCode, daha da bir sürü vardı. Zamanında şey, Project Euler. Onları çok kullandım. Açıkçası faydası oldu. Şöyle, hızlanmanı sağlıyor. Bir de zaten sorular da birbirine benzediği için yani heyecanı da azaltıyor. Yani bir soruyla karşılaştığında bazen heyecandan çözemiyorsun ya. Hani evet. Aynı soruyla daha önceden karşılaşınca ve çözmüşsen veya benzer bir soruyla daha az heyecanla yaklaşıp işte doğru yaklaşımla birlikte sonuca gidebiliyorsun. Fakat benim 3 mülakattan birinde mesela birinin hani küçük bir kısmında diyelim bana sorulan bir soruya ben şey dedim. Ya ben şu anda bunu çözemem. Ama bunun dinamik programlamayla birlikte işte lineer çözümü olduğunu görebiliyorum. Fakat şu anda bu aklıma gelmiyor. Yani Google'da ben yarım saat, bir saat araştırma yapsam bunu çözerim. Yani bunun çözümünü bulurum daha doğrusu. Fakat şu anda aklıma gelmiyor dedim. Fakat tabii şeyi çözdüm. Yani n kare ile çözdüm sanıyorum muhtemelen. Ha bu arada bu tür mülakatların şeyi olmazsa olmazı şey karmaşıklık analizi. Bu işte az önce söyledim ya işte bir algoritmanın karmaşıklığı nedir? Hem nedir o? Computational hem de space yani hesapsal hem de space'i bilmiyorum nasıl çeviriyorlar da yani alan, bellek yani bellek karmaşıklığını analiz edebiliyor olman lazım. Onu mutlaka soruyorlar. Zaten genelde hani daha kötü bir algoritmayla başlayıp yani hızlıca daha sonra daha iyilere gidiyorsun. N kareyle başlayıp mesela N log N'e gidiyorsun. Genelde de bu şekildedir. Eğer bunu bilmiyorsan mesela iyi bile olsan muhtemelen karşı taraf seni eğleyecektir. Öyle de bir durum var açıkçası. Yani bu da iyi bir tavsiye olmuş oldu. Mutlaka karmaşıklık analizini algoritmalar için herkesin bilmesi lazım. Yani bu tür bir mülakata girecek birinin bilmesi lazım.
Şey, Emre abi senin ekleyeceğin bir şey var mı? Çok sessiz kaldın. Soracağın.
Yok. Yok. Ben de dinliyorum. Aklıma bir şey gelirse ben de araya girerim ama kesmek istemedim yani. Fehmi Can akıcı devam ediyor.
Tamam abi. O zaman tema bu konuyla ilgili söyleyeceğim başka şeyler varsa alalım yoksa başka bir tamam. Soruyla devam edelim. Yalnız çok ciddiyim. Farkında mısın abi?
Benden mi kaynaklanıyor acaba?
Abi girmeyeyim neden kaynaklandığını konsantre bozulmasın bence. İnsanlar faydalansın senin şeylerinden, peki. Deneyimlerinden, tecrübelerinden.
Mülakatla ilgili son şunu söyleyeyim. Sözünü kestim. Mülakat da bir tecrübe işi. Yani insanlar mülakata girdikçe de geliştiklerini fark edecekler. Tabii ki şey bile gelişiyor. Yani İngilizcem bile gelişiyor. Ben başta ilk mülakatlara girdiğimde İngilizce benim için sorundu. Şu açıdan sorundu. Hani konuşurken veya karşı tarafı dinlerken sorun yaşamıyordum ama hani o background'da bir thread olarak çalışıyor. Yani ana dilin olmadığı için veya çok rahat olmadığın için o dilde beyninin bir bölümünü dile ayırman gerekiyor. Hani dedim ya sesli düşünmen lazım. Sesli düşünürken İngilizce konuşman gerekiyor. Yani bir yandan soruyu çözmeye çalışıyorsun, bir yandan da İngilizce konuşmaya çalışıyorsun. O biraz zorlamıştı. Ama mülakatlar ilerledikçe, daha fazla mülakata girdikçe onu da attım doğrusu. Yani son Zalando mülakatlarında bayağı rahattım. Ama orada da son mülakat biraz zor geçti çünkü çok yoruldum. Yani dedim ya 3 saat diye. Sonuncu mülakatta artık psikolojik olarak yıpranmıştım. Fakat hiç unutmuyorum. Ertuğrul, Cimri'deki eski CTO'muz bana şey demişti. Sen hani biraz sinirlisin. Sinirli bir yapım var. Hani orada da sinirlenip insanlara bir şeyler söyleme. Hani sakin ol demişti. Mülakatın sonuna doğru biraz sinirlenmeye başladığımı fark ettim. Ertuğrul'un o sözü geldi aklıma. Dedim sakin ol, sen hani elinden geleni yapmaya çalış. O bile bir test olabilir açıkçası. Yani sakin kalıp elimden geleni yapmaya çalıştım. Sonunda da yani benim istediğim ücretin de üzerinde bir ücretle bana bir teklif yaptılar. Herhalde iyi geçmiş
ona
yani.
Yani mülakat işi bittikten sonra süreç nasıl ilerliyor? Yani artık seni beğendiler, sana bir mail atıp bir teklif mi yapıyorlar? Şimdi ben bunları YouTube'da çok izledim, biliyorum ama yani bilmiyormuş gibi soruyorum ki insanlar çok merak ediyor bu konuları abi.
Şöyle söyleyeyim, benim galiba ilk ya da ikinci insan kaynakları görüşmesinde bana ücret sordular. Benim Almanya'da, Berlin'de yaşayan arkadaşlarım vardı. Onlardan hani 3 aşağı 5 yukarı burada nasıl bir para gerekir, ne olur biliyordum. İşin doğrusu o paranın biraz üzerinde ben söyledim ki hani pazarlık payı olsun. İşte biraz daha az söylerler. İşte 2 aşağı 3 yukarı falan hani ortayı buluruz, anlaşırız. Gene de iyi bir ücret olur benim için. Sonra bütün mülakatlar bitti. Sonra tekrardan bir hafta sonra falan yine o ilk insan kaynakları görüşmesini yaptım. Daha doğrusu ikincisini. Carlos. O şimdi ayrıldı gerçi Zalando'dan. O bana ulaştı. Tekrar Skype yaptık. Dedi ki hani sen bizden bunu istedin ama biz sana daha fazlasını veriyoruz. İşte ondan sonra yani açıkçası şey, maaşımı söylemem ama istediğimin 5K fazlasını verdiler. Yıllık tabii. Yani yıllık bir ücret üzerinden anlaşıyorsunuz. Hani bunu söylemiş olalım. Yani ben X istedim yıllık. X artı 5 teklif ettiler.
Ya şey çok ilginçmiş abi. Şimdi Türkiye'de olsa yani üstün, yani ben ilk defa üstünü vermek diye bir şey duydum da.
Ya açıkçası bilmiyorum ben de. Genel olarak Zalando ücret konusunda biraz sıkı diyorlardı. Ama öyle oldu. Ben şey dedim. Hani herhalde mülakat mı iyi geçti falan diye sordum. Tabii mutlu da oldum. Hani beklediğimin üstünde. Yani paradan dolayı değil. Yani bu şey anlamda biz ne derler, takdir gibi ben hissettim. O yüzden çok mutlu oldum. Sordum. Tabii insan kaynakları bunu bilmiyor. Yani sebebini. Ama şey dedi, demek ki beğenmişler ki böyle bir şey oldu dedi. İyi dedim. Hani başka işte yol masraflarını falan karşılıyorlar. Ha bu arada buraya geliş için tabii Zalando çok iyi bir firma. Onlar da konuşuruz zaten. Muhtemelen vardır sorularında. Yani ülke değiştirmek kolay bir şey değil. Zalando o konularda yardımcı oluyor. Ondan sonra ne oldu? Ben teklifi kabul ettiğimi bildirdim. Sonrasında zaten şey başlıyor. Onlar sözleşmeyi yazılı olarak gönderiyorlar. İşte kargoyla. Sen imzalıyorsun, geri gönderiyorsun. İşte ne zaman başlayacağın vesaire, onlar belli oluyor. Ya ben Kasım'da anlaştığım halde şey dedim. 1 Mart'ta başlamak istiyorum dedim. Çünkü Berlin'in kışını çok duymuştum. Ankara'nın da kışları çok kötü ama en azından bildiğim yerde kalayım dedim kışın. Baharda başlayayım, daha rahat olur dedim. O yüzden 1 Mart'a anlaştık. O şekilde de yani 3 ay sonra Berlin'e geldim. Ama o arada sözleşmeler falan vesaire her şey imzalanmıştı.
Berlin'e geldin abi. Nerede kaldın? O işler nasıl oluyor?
Şöyle Zalando Townhouse diye bir hizmeti var. Nasıl diyeyim, bir tür misafirhane gibi veya pansiyon gibi. Zalando'nun evleri var. Bazı evler hatta müstakil, genelde çiftlere veriyorlar. Bizim ev 4 kişilikti. Hiç 4 kişi olmadık ama 3 kişi olduk. 2 katlı böyle dubleks, şehrin göbeğinde. Şahane bir ev aslında. Shared house, yani paylaşımlı ev. İşte 2 tane banyosu var. Herkesin kendi odası var. İşte mutfağı var, salonu var vesaire. Zalando bunu bir aylığına sana veriyor. Ve ücret olarak da sadece vergiyi ödüyorsun. Yani ilk aylık bana maliyeti 300 euro falan olmuştu. Onu da maaşından kesiyorlar yani. Maaş alana kadar böyle bir para vermiyorsun. Ve bunu bir ay daha da uzatabiliyorsun aslında. Tabii daha pahalıya geliyor. Yani 300 euro yerine 600 euro atıyorum. Yani tam fiyatı bilmiyorum açıkçası. Ben bir 10 gün daha uzatmıştım. Ev bulana kadar. Ama bu müstakil evler de var demiştim ya. 60 metrekare mesela çiftlere verdikleri evler. Onlar daha pahalı. Sanıyorum mesela ilk ay 450 euro, ikinci ay 900 euro gibi bir ücreti olabilir o evlerin. Ama bu evlerin hepsinin yeri çok güzel ve çok rahat. Bir de hani gelir gelmez yerleşiyorsun. Eşyası, her şeyi var. Hani ilk başta sıkıntı çekmemen için gayet güzel bir hizmet.
İyi, süper abi. Şeyi sorayım abi. Bu evler Zalando'nun kendi evleri mi yoksa dışarıdan aldıkları bir hizmet mi orada?
Çok emin değilim ama yani kendi insan kaynakları yönetiyor. Kendileri bir yerden kiralamış da olabilirler. Ama bayağı var. Yani sayısını bilmiyorum açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Hemen her ay 100'e yakın kişi başlıyor Zalando'da.
Evet, o yüzden sordu zaten.
Onboarding süreci oluyor. İlk bir ay. Ve o kadar kişi, yani hepsi tabii şeyde, townhouse'da kalmak istemiyor. Kimi zaten Berlin'de yaşıyor oluyor veya işte akrabası şusu busu oluyor. Ama yani en az 50 kişilik, en az 50 kişilik yerleri vardır.
Anladım abi. Gittin abi, yerleştin şeye, eve diyelim. Artık işe gidip gelmeye mi başlıyorsun?
Şöyle oluyor. Ben 25 Şubat'ta gittim. 1 Mart'ta başlayacaktım. O şeyde gitmeden önce geleceğin tarihi zaten söylüyorsun. O tarihten itibaren townhouse'u ayarlıyorlar senin için.
Şimdi şöyle sorayım abi, daha net olsun. Şimdi sen Türkiye'de bir işe başladığın zaman birkaç gün evraklarla uğraşıyorsun ya, işte git temiz kağıdı al, işte sağlık bilmem nesi al, evraklarla uğraşıyorsun. Şimdi sen sonuçta farklı bir ülkeye gidiyorsun.
Evet.
Böyle evrak, yani ne bileyim, resmi tarafta uğraştığın şeyler olmadı mı? Ya da nasıl oluyor işler? Zalando senin yerine mi hallediyor?
Anlatayım. Şöyle, 1 Mart günü biz işte topluca gittik. Orada sırayla evrak işlemleri için seni alıyorlar. Ya paralel masalar vardı. Zaten senden istedikleri evraklar oluyor ama o evraklar zaten işte sözleşme, atıyorum diploma, birkaç bir şey Türkiye'den işte getirdiğim evraklar. Tabii temiz kağıdı falan yok bunlarda, sabıka kaydı ama yani Türkiye'de istenenlere göre daha basit belgeler işin doğrusu. Fotoğraf, şu bu. Onları orada imzalıyorsun karşılıklı olarak. Zaten hani orada işin hallolmuş oluyor. Yani 15 dakikada falan. 15 dakika da sürmüyor hatta. Ama ondan sonra zorlu bir süreç başlıyor senin için. Öncelikle ev bulmak. Ondan sonra banka hesabı açmak. Bu evin kaydını yaptırmak. Yani ne derler?
Bir dakika, bir şey sorayım abi. Banka hesabını sen kendin mi açıyorsun?
Tabii. Kendin açıyorsun. Ama şöyle bir şey de var. Zalando'nun anlaşmalı bir firması var. Expat firması. Orada bir koçun oluyor. Seninle ilgilenen. O işte Almanca biliyor. İngilizce de biliyor. Almanca da biliyor. Dil konusunda sana yardımcı oluyor. Mesela resmi bir kuruma beraber gidiyorsun. O işte çeviriyor sana. Sana yardımcı oluyor. Veya ev bakmaya gideceksin. O da seninle geliyor. Banka hesabı açmaya gidiyorsun. O da seninle geliyor falan. Gerçi benim bunlara çok ihtiyacım olmadı. Benim sadece bu ilk bir gün görüştüm benim koçla. Banka hesabı açmak da kolaydı. Deutsche Bank'ta bir tane İngilizce bilen biri vardı zaten, bir adam. Onun mail adresini verdiler. Onunla mailleştim, randevulaştık, gittim. Zaten açtık. Ayrıca Deutsche Bank'ın şey özelliği var. Bu kaldığın yerin kaydı olmadan, Anmeldung diyorlar. O olmadan da sana şey veriyor. Yani hesap açıyor. Diğer bankalar yapmıyorlar bunu. Bir de bu Anmeldung için, yani Anmeldung dediğim şey muhtara gidip kayıt olmak gibi, yani herhalde ülkede ikametgah. Evet. Onu kaydolman gerekiyor. Ben burada oturuyorum demen lazım. Tabii ev bulmadan bunu yapamıyorsun ama mesela townhouse'u da evin olarak gösterebiliyorsun. Fakat bunu yapmak için şeye gitmen lazım. İşte resmi daireye gitmen lazım. Ben onu yapmak istemedim. Zalando'nun da hizmeti var bunun için. Her ayın birinci ve üçüncü perşembesi insan kaynaklarına gidip People Service'i orada onlara veriyorsun belgelerini. Onlar senin için yapıyorlar. İki hafta sonra falan da geliyor. Biraz hani yavaş oluyor. Yani kendin gidip yaparsan aynı gün halledebilirsin ama hani sıkıntılı biraz. Ben Zalando üzerinden yaptım. Hem de iki kere yapmak zorunda kaldım. Bir townhouse'dayken yaptım. Bir de kendi evime çıktıktan sonra tekrar yaptım. Belgeler de yine şeye geliyor. Zalando'ya geliyor. Gidip alıyorsun.
O zaman şey birçok konuda yardımcı oluyor tabii, şey firma. Tabii. Öyle anlıyoruz.
Birçok konuda yardımcı oluyor. Bir de şu avantajı var. Mesela ev kiralarken burada şey var. Nedir o? Ev sahibi sana temiz kağıdı veriyor. Yani bu adam işte kirasını zamanında öder, iyi bir insandır falan gibisinden bir belge var.
Çok ilginç.
Bunu Zalando da sana veriyor zaten. Daha baştan sen böyle iyi bir sicille ev aramaya başlıyorsun. Ayrıca Zalando sözleşmeni de zaten verdiğin zaman burada bayağı iş yapıyor. Berlin'de bir de biliyorlar Zalando'yu. O yüzden bayağı faydası oluyor açıkçası.
Güzelmiş abi. O zaman abi şeyden başlıyorum, işle alakalı kısımdan. Sana bir masa verdiler, başladın çalışmaya diyelim.
Dur, oraya geçmeden son bir şey söyleyeyim. Belgelerle ilgili herkes söylüyor zaten, burada bürokrasi çok yoğun. Her şey bir de postayla işliyor, bildiğim PTT ile yani. İlk bir ay her gün posta geliyor, her gün. Bankadan bir şeyler geliyor, işte başka kurumlardan bir şeyler geliyor. Ne bileyim, burada TRT vergisi var kendi televizyonlarının. Herkes vermek zorunda. Onun ayrı kağıtları geliyor. Sen yine postayla ona cevap gönderiyorsun. O sana tekrar postayla cevap veriyor falan. Bayağı posta kullanılıyor ve çok enteresan bir şekilde çalışıyor da. Mesela buradaki adresler bir de şeydir. Posta kodu, sokak numarası, pardon sokak adı ve kapı numarası. Bu kapı numarası dediğim yani koca... işte ne bileyim 200 kişilik hani kocaman binanın şeyi kapı numarası. Şeyde posta kutunun üzerinde de adın soyadın yazıyor. Genelde soyadın yazıyor. Postacı oradan soyadına göre senin posta kutuna senin postanı atıyor. Ve bu sistem çalışıyor yani.
İsper çalışıyorsa problem yok abi.
Yani şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım ama bayağı bir kağıt israfı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani böyle Türkiye'de hayal edilebilecek bir şey değil. Yani sürekli böyle. Sürekli bir şeyler geliyor. Bir de
abi şöyle söyleyeyim.
Almanca geliyor anlamıyorsun da falan böyle.
Ayın 15'inde falan şeyler geliyor. Elektrik faturası, doğalgaz faturası ıvır zıvır. Binanın girişi kağıttan görünmüyor. Gelen postacı içeri atmış şeyleri ya da şey of. Faturaları kesen. Bir de bunun üstüne postacıyı eklersek hiç apartmanın girişini hayal edemedim bir an yani.
Yani burada herkesin posta kutusuna atıyor. Zaten eve taşınır taşınmaz ilk yaptığın şey posta kutusuna soyadını yapıştırmak.
Çok önemli. Demek ki o filmdeki sahneler gerçek abi. Gerçek. Filmlerde gördünüz.
Evet.
Alışma sürecin nasıl oldu abi çalışma hayatına orada? Yani bir oryantasyondan geçirdiler seni muhtemelen. Evet, sizi ya da.
Dediğim gibi bir yani 100 kişi yoktuk biz ama tam sayıyı da bilmiyorum doğrusu 60 kişi falan vardı herhalde. Bir onboarding dedikleri bir işte oryantasyon süreci var. Geliştiriciler için bir ay sürüyor bu. Diğer teknik veya diğer personel için diyeyim 2 hafta sürüyor. İlk 2 hafta hep beraberdik. Şeyi anlatıyorlar işte Zalando nasıl kuruldu? İşte Zalando ne yapar? Birimler. İşte isimler. Mesela şunun head'i kimdir? Yani üç başındaki adam kimdir? Bu kim 500 milyar ister tadında falan yarışmalar, oyunlarla falan böyle öğretiyorlar. Aslında boş geçiyor bir yandan. Yani bütün gün oradasın. Ama arada boşluktan da oluyor. Oturup sunum dinliyorsun yani. Bir de binaları geziyorsun. Zalando'nun birkaç tane binası var Berlin'de. Avrupa'da başka yerlerde de var zaten ama Berlin'de şu an tam sayıyı bilmiyorum. 4-5 tane var mı? O binaları da görüyorsun. İnsanlar ne yapıyorlar? Onları da biraz hani gösteriyorlar. Yani bunlar sadece teknik insanlar da değil hani. Her şeyi görüyorsun. Sonraki iki hafta yine sunumlar devam etti biz geliştiriciler için. Herhalde bir 15 kişi falan kalmıştık. Orada bir de şey alıyorsun, pet proje diyorlar. Nasıl diyeyim? Küçük open source projeler var. Yani bizden önce başlamış. Onlara dahil oluyorsun. Orada biraz işte Zalando'nun geliştirme araçlarını öğreniyorsun. Birlikte bir şeyler yapmayı öğreniyorsun falan. Benim proje şeydi zaten, bir backend'i Java, bir tane de CLI vardı. Yani command line arayüzü vardı. O da Go ile yazılmıştı. Ben o projeye dahil oldum. Orada işte iki hafta oyalanıyorsun. Aslında hani çok da sonucu olmayan, sonucu olması beklenmeyen işler. O projelerde takılıyorsun. Alışıyorsun. Bir de şu var. Hani ev arıyorsun o süreçte. Yani veya işte diğer şeylerini hallediyorsun. Diğer evrak işlerini hallediyorsun. Karşı taraf da bunu biliyor. Hani sen genelde hep dışarıdan geliyor insanlar. O yüzden siz bu bir ayda aslında kendi işlerinizi halledin. Biz sizi sıkmıyoruz modundalar. İşin doğrusu. Bir ay dolunca da şey başlıyor tabii. O güzel bir süreç. Pitch denilen bir şey var. Takımlar. Zalando'da 90 tane takım var. Yazılım takımı.
Abi toplam kaç kişi var Zalando'da ya? 90 takım nedir?
Şimdi şöyle, tüm personel olarak sayı 12 bin. Ama,
hepsi Almanya'da mı?
Hayır. Finlandiya da var. Helsinki de var. Finlandiya, Helsinki var. Dublin var. Bir yer daha var galiba Almanya dışında. Onu unuttum. Yani Berlin, Dortmund, Helsinki, Dublin. Bunlar hub, technical hub, tech hub'lar. Ama teknik olmayan personeller için bir yer daha olabilir. Çok emin değilim.
Sonuçta bunların depoları ıvır zıvır 50 bin tane operasyon yönetiyor onlar.
Tabii şeyler, warehouse dedikleri depolar var. Çok büyük. Asıl personel orada. Yani 12 bin kişinin 1800 teknik personel. Geri kalan 10 bin kişisi aslında şey, bu diğer işlerle, lojistikle ilgilenen kısım. Aslına bakarsan. 1800 kadar teknik personel var. 1000 kadar da mühendis var. 1000 kişi olunca da 90 takım hani normal oluyor aslında.
Normal, evet.
Bu 90 takımdan işte 2 tanesi, hani 90 takımda zaten o anda eleman arıyor olmuyor da, yani eleman arayanlardan 2 tane takım seni istiyor. Sen onlarla görüşmeye başlıyorsun. İşte gidiyorsun, onların toplantılarına katılıyorsun, birlikte yemek yiyorsun, takımdakileri tanımaya çalışıyorsun, kafan uyuyor mu, yaptıkları işler, hani senin istediğin şeyler mi falan. Daha sonra o iki takımdan birini seçiyorsun. Yani ben de bu şekilde yaptım. Bir tanesini seçtim. Checkout takımındayım şu anda. Biz sadece Zalando'nun checkout kısmından sorumluyuz. Diğer takım da ne yapıyordu şu an tam hatırlamıyorum açıkçası.
Siz kaç kişisiniz abi takımda?
Ya biz bölündük şu anda. O yüzden biraz azız. Ama yine herhalde 5 backend, 4 frontendiz galiba.
Evet. Siz checkout'un hem backend'i hem front, yani her şeyinden sorumlusunuz.
Her şeyinden sorumluyuz. Artı tabii şeyler de var. İşte producer diyorlar. Biraz product owner gibi bir rol var. İşte product diyorlar, product tarafı, onlar var. Hani onlarla birlikte herhalde yine 15'i falan buluyoruz. Designer var. Yani 13-14, belki 15 kişiyiz.
Bayağı iyiymiş ya.
Evet. Ama önceden daha kalabalıktık. Şimdi bölündük. User account ile checkout ayrıldı. Bu şekilde yani. Sonra da yani ben dedim ya, 1 Mart'ta başlamıştım. 1 Nisan'da galiba bu takımımda başladım onboarding'den sonra. Bir ay sonra yani.
Yani bir ay sürdü aşağı yukarı o zaman.
Evet, yani bir ay, 4 hafta falan sürüyor sanırım onboarding. Ondan sonra da takımını seçip başlıyorsun.
Şey söyleyeyim, o süreçte sen evi bulmuş muydun abi?
Evi tam o zaman mı buldum acaba? Çok da iyi hatırlamıyorum. 10 Nisan'da taşındığımı hatırlıyorum.
Yani şey mi diye anlamak için soruyorum aslında abi. Hani şey dedin ya, çok sıkmıyorlar. Zaten biliyorlar dışarıdan gelmiş bu adam. Ev arıyor, alışmaya çalışıyor falan.
Şöyle, yani ev aradım. bayağı uzun sürüyor o süreçler. Yani burada ilk geldiğinde en sıkıntılı süreç ev süreci. Herkes bu sıkıntıyı yaşıyor. Yani Zalando avantajı olmasına rağmen yani insanlar hep bahsediyorlar zaten. Yani burada bir evi görmeye bir 30 kişi falan birlikte gidiyorsun. Yani şey böyle ev az, ev arayan insan çok. Bir de aynı güne denk getiriyor emlakçılar. Yani çok kalabalık ekiplerle gidiyorsun. Benim bir şansım şey oldu. Hani ben şeyde bu ev kaldığım evi ya benim komşum var yine Zalando'da çalışıyor. O ev sahibi onu seviyormuş. İşte ona şey demiş, benim bir evim daha var. O da bana söyledi. Ben işte görüştüm ev sahibiyle. Sonra işte şeyde biraz da yalvardım açıkçası. Çok lazım bana ev falan diye. Bayağı mail yağmuruna tuttum. Neyse bu sonunda bana evi verdi. Öyle hani biraz şanslıydım diyebilirim. Fakat tam olarak ne zaman anlaştık onu çok hatırlayamıyorum.
O çok önemli ya zaten. Ben sırf yani genel resmi anlayabilmek açısından sordum
ama
ben onu.
Ama şöyle diyeyim. Tahmini 1 Nisan civarları halletmiştim. Yani Mart sonu gibi. Sonra 10 Nisan'da da taşındım.
Tabii 1 Peki Nisan'dan yakın mı itibaren, ev varmıştı? Ne?
1 Nisan'dan itibaren tabii ev benimdi. Yani sözleşme imzalanmıştı. Ayın 1'inden itibaren yapıyorlar genelde. Ben ama 10 Nisan'da taşındım. 10 Nisan'a kadar da townhouse'da kaldım. 10 günlük de para verdim Zalando'ya.
Şey eşyalı ev zaten abi.
Evet benim ev yani küçük. Stüdyo daire 1+0. Eşyalı. Tamamen tek kişiye uygun. Güzel bir ev.
Şey iş yerine yakın mı abi?
Şimdi iş yeri derken dedim ya Zalando'nun 5 tane binası var. Benim çalıştığım bina ya biraz uzak aslında. Ben iki vasıtayla gidiyorum. 40 dakika falan sürüyor. Yani benim kapıdan çıkıp ofiste masaya oturmam arasında 40 dakika geçiyor hemen hemen. Tabii bu mesela İstanbul'u düşününce çok kısa bir süre ama normalde hani şimdi biz taşınacağız bu arada ay sonu. O zaman çok daha yakın olacak. Yani 20 dakika falan sürecek muhtemelen. Böyle. Yani Zalando'nun bana çok daha yakın binaları da var. Hani yürüyerek 15 dakikada falan gidebileceğim binalar. Ama yani orada değilim ben.
O zaman şey sizin Zalando'nun adı da bir garip abi. Dilim dönmüyor söylemeye de firma deyip geçiyorum. Bayağı bir şehre yayılmış aslında o zaman. Öyle anlıyoruz.
Ya evet. Şimdi yeni binalar da yapılıyor. Yalnız yeni bir tane kampüs yapılıyor. Aslında benim eve yakın hatta. Çok büyük bir alanda büyük bir kampüs yapılıyor. Şey diyorlar yani hemen hemen bütün teknik personeli oraya toplama gibi bir düşünceleri var diyorlardı. Ama hani öyle olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Tabii olursa Emre, benim için abi. İyi olur.
Emre abi.
Efendim?
Ne haber abi?
İyi değil ben eridim resmen ya.
Abi çok iyi anlıyorum şu anda. Abi soracağın, söyleyeceğin bir şey olursa araya gir de.
Yok girerim merak. Ya girerim merak etme. Bu biraz hani Fehmi Can'ı konuşturmak istediğimiz bir yayın. Bu anlattıklarını ben 88 kere dinlediğim için hani araya girip ne sorayım çok da aklıma bir şey gelmiyor ama sen güzel yönetiyorsun. Hani bizim tamam. Bildiğimiz şeyleri de soruyorsun. Ben de bir yandan düşünüyorum. Öyle bir şey olursa girerim araya.
Tamam abi. Yalnız şeye şok oldum. Ay sonunda taşınıyormuş. Ondan haberimiz yok abi.
Evet ya onu ben de bilmiyordum.
Neyse abi. O zaman devam ediyorum şeyi bozmadan. Tamam. Formatı. Abi şey sorayım sana ya. Şimdi sen Türkiye'den gittin mi oraya? Evet. İnsanların sana bakış açısı ya da farklı ülkelerin insanlarına tabii ki Berlin'deki yerel insanlardan bahsediyorum. Belki çok kozmopolit bir yer orası ama o noktada hiçbir problem yaşadın mı? Ya da yani izlenimlerin nasıl oldu?
Ya Berlin'de yerel insan diye bir şey yok. Aşırı kozmopolit olduğu için yani Alman bulamıyorsun. Yani bizim takımda mesela Almanlar azınlıkta. Özellikle geliştiriciler arasında Almanlar çok fazla değil. Şehirde de öyle aslında. Mesela bu şehirde hayatını İngilizce ve Türkçe ile geçirebilirsin. Yani rahatlıkla. Her köşe başı dönerci zaten. Bir de şipeti dedikleri büfeler var. Yani Türkiye'deki karşılığı büfe olabilecek. 24 saat açık. İşte nedir? İşte alkol, sigara falan satan yerler. Başka şeyler de satıyorlar da genel olarak büfeye benzetiyorum. Oralar hep Türk. Yani kaybolsan oraya gidip konuşabilirsin. Zaten şey, senin Türk olduğunu anladıkları anda şey böyle, bir de Türkiye'den geldiğini öğrendiklerinde ne olacak bu memleketin hali diye direkt başlıyorlar. Ben ilk zamanlar...
Türkler buna.
Nasıl?
Oradaki Türkler mi bu soruyu soruyor abi?
Tabii tabii, şeyde o şipetiye giriyorsun. Bir alacaksın, hı-hı, mesela. Karşı taraf, ben önce şeyi anlamıyordum. Şimdi acaba bu adam Türk mü, Türk'e benziyor ama hani bilemiyorsun tam olarak. Böyle ucundan Türkçe bir şey söylüyorum veya o yanındakine Türkçe bir şey söylüyor. Oradan yakalıyorsun zaten. Aa sen Türk müsün? Nereden geldin? Yeni mi geldin? Bir de bizim tabii konuşmamız biraz farklı buradakilerden. Oradan da anlıyor. Hani Almanya'da doğup büyümediğini anlıyor konuşmandan. Ondan sonra nasıl Türkiye'de durumlar? Ne olacak bu memleketin hali? Falan moduna giriyorlardı. O yüzden ben sonradan şeyi öğrendim. Ben çaktırmıyorum Türk olduğumu. Mümkün olduğunca. Yani ben rahatsız oluyordum açıkçası. Hı hı. Başka, yani dediğim gibi İngilizce ile çok rahatlıkla hayatını geçirebiliyorsun. Hemen hemen özellikle genç kısım, bu yeni nesil çok iyi İngilizce biliyor. Ama öyle böyle değil yani. Ana dilleri gibi İngilizce konuşuyorlar. Sadece şeyler, yaşlı kesim, yaşlı dediğimde mesela 50 ve 50'nin üzerindeki özellikle kadınlara denk geliyorum ben. İşte kasiyer falan oluyorlar. Onlar İngilizce bilmiyorlar. Başta onlarla biraz sıkıntı yaşamıştım. İlk geldiğim zamanda galiba açacak istedim. Bir türlü açacak alamadım. Şey, birayı açmak için. Yanımda da anahtar, hı-hı, falan yoktu. Yani açabileceğim malzeme de yok. Öyle çeşitli yöntemlerle bira açmayı da bilmiyorum. Bir üzülmüştüm. Yani o bira kapağını açamadım, açtıramadım diye. Onu hatırlıyorum yani, ilk geldiğim zamanda bu. En büyük derdim buydu açıkçası. Öyle bundan başka hiçbir sorun yaşamadım.
İyi, güzel.
Yani çok, tabii, insancılılar, çok saygılılar. Yani bütün insanlar öyle. O yüzden açıkçası hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadım.
Peki abi, şey sorayım sana o zaman. Gerçi kabaca bahsettin de. Sen şimdi ne iş yapıyorsun orada? Yani Scala mı yazıyorsun? Ne yapıyorsun? Onu biraz anlatabilir misin?
Anlatayım. Benim rolüm backend engineer diye geçiyor. Buradaki yani mikroservis mimarisi var burada. Tabii 90 tane takım olunca çok farklı yöntemler de geliştirmişler. Buradaki problem, bu işin çözülme noktasındaki problemden ziyade bu 1000 kişiyi birlikte nasıl çalıştıracağız problemine dönüşmüş. Hala çözmeye çalışıyorlar. Bir yandan da şey, nasıl diyeyim, para var. Yani zamanında çok parası var. O yüzden çok mühendisi var. Ama bir anda da büyümüş. Bu kadar mühendis birlikte nasıl çalışacak, bu sorunları hala çözebilmiş değiller. Bir mikroservis mimarisi var. Bizim sorumlu olduğumuz servisler var. Ben de işte bu servislerle ilgileniyorum. 5 tane backend developer var demiştim ya. Onlardan biri de benim. Şey zaten yok. Bu işte lead'dir, şudur, budur. Öyle bir şey yok. Tamamen flat bir yapı var. Düz yani. Herkes aynı seviyede diyelim. Yani maaşın falan fark ediyor olabilir. Ama herkes aynı. Aynı ölçüde sorumlu. Bizim servislerin çoğu Scala. Bir tane de Java servisimiz var. Sanırım evet. Sadece bir tane Java servisimiz var. Zaten toplamda şu an 5 tane servis var. Yani 4 tane Scala, bir tane de Java servisinden sorumluyum. Sorumluyuz 5 kişi olarak. Onlarla ilgileniyoruz. Yani yeni feature'lar çıkıyor. İşte bakımını yapıyoruz. Vesaire bunlar.
Yani her gün koda dokunuyor musunuz abi? Deploy süreçleri nasıl bir diye sormayayım gerçi de. Yani her gün bir aksiyon var mı abi? Bunu soracağım. Çünkü şimdi ben şeyi kafamda hayal edemiyorum zaten. 1000 küsur kişilik bir ekibi, 90 tane takımı. Şimdi iş ne kadar büyük olabilir kiye geliyor kafamdaki soru. Dolayısıyla size her gün iş çıkıyor mu? Yani her gün bir şey yapıyor musun? Onu soracağım aslında.
Yani burada radical agility dedikleri bir kavram var. Tüm takımlar otonom. Yani kendi içinde ayrı bir şirket gibi çalışıyor. Dedim ya, yani o servisler bizim. Biz yönetiyoruz. Birileri bir şey lazımsa bize geliyorlar. İşte birlikte tartışıyoruz falan. O hizmeti onlara biz sağlıyoruz. O sebeple işte deployment'ın, monitoring vesaire, bunların hepsini sen kendin yapıyorsun. Yani bir sorun olursa sen ilgileniyorsun. 7/24 diye ayrı bir takım da var ama orada da mesela bizden biri oluyor. Gece hani 7/24 sonuçta birileri oluyor sistemin başında. Ama yani işte herkes sorumlu ve bizim takım sorumlu aslında bizim bu servislerden. Her günde bir şey oluyor. Yani bazen sorun çıkıyor. Zaten şeylerimiz var. Unicorn deniyor. O günün sorumlusu. Yani takım sorumlusu diyeyim. Bir tane backend, bir tane frontend. Dışarıyla iletişimi o sağlıyor. Dışarıdan Hipchat kullanıyoruz bu arada. Diğer takımlar mesela...
Dışarıdan diğer takımlar
tabii,
değil mi abi?
Diğer takımlar dışarısı gibi bizim için.
Tamam, okey abi. Diğer takım... Yani siz içinde yani küçük bir sürü takım var. Herkes birbirinin müşterisi gibi aslında.
Evet, evet. O takımdan biri mesela şey yazıyor. Bizim public chat'e şey yazıyor. Hani bir şey yazıyor. Bir soru soruyor. Onu o günün sorumlusu cevaplandırıyor. Ona yardımcı oluyor. Atıyorum alertleri falan. İşte şeylerimiz var. Zaten standarttır bütün şirketlerde. Monitörlerimiz var. Yani ekranlarımız var. Ofisin her yerinde. Orada hem grafikleri görüyoruz. İşte o anda kaç işte saniyede kaç tane sipariş veriliyor, order veriliyor. İşte kaç request geliyor, servislerin durumu ne. Ayrıca da alertler var. İşte 400 sayısı arttı, exception sayısı böyle oldu falan filan gibi. Onlar oradan akıyorlar. Onları da o günün sorumlusu yine takip edip hani önemli bir şey varsa oradan hemen takıma haber veriyor. Ayrıca da incident'lar var. Bizi ilgilendirmeyen bir yerde de bir sorun olmuş olabilir. Onları da takip ediyorsun. Hani bizi bir şekilde alakadar edebilecek şeyler olabilir mi falan. Onlara bakıyor o günün sorumlusu. Aslında herkes ucundan da bakıyor. Sadece bir kişi buna bakmıyor da. Biraz daha o kişide daha fazla sorumluluk oluyor o gün için. Yani böyle hani o şey baştan sona kadar sen sorumlusun ve bizim sprintlerimiz haftalık. Her hafta pazartesi planning oluyor. Her gün mutlaka bir şey oluyor yani. Nedir? Zaten hani o hafta yapılacak feature'lar oluyor. Onun dışında da ufaktan şeyler yazıyorsun yani. İşte bir hatayı çözüyorsun veya işte bakım olabilir, kodu iyileştirebilirsin falan. Bir şey oluyor. Her gün mutlaka iş oluyor. Ama böyle çok çok yoğun mu dersen öyle çok yoğun olmuyor. Bazen hani çok sorun olabiliyor bazen hani bir sıkıntı oluyor. O zaman yoğun oluyor da hani böyle çok stresli çok yoğun bir gün olmuyor genelde.
Ya aslında çok teknik şey de sormak istemiyorum abi. Amacımız burada şey aslında senin o oraya gidişindeki orada sonra işte ev bulduğunu ıvır zıvır o tecrübelerini aslında aktarmak ama ben içimden geldiği için sormam lazım bu soruyu. Sen lokalde sizin sayfayı ayağa mı kaldırıyorsun? Yani development ortamın nasıl?
Yok, benim hiç bununla işim yok. Ben sadece servisleri lokalde ayağa kaldırıyorum. Hı-hı. Dedim ya ben backend servislerinden sorumluyum.
Tamam
işte
abi.
Bu 5 servis var. İşte artı işte bu smoke testler için falan ayrı projeler vardı. Bazen onları da ayağa kaldırıyorum diyelim ama... ne olsun mesela doğrudan kart servisi diye bir servis var. Kart dediğimizde şey yani basket şey sepet alışveriş sepetin yani onu yönetiyor. Onun endpointer bunlar REST servisler zaten. Onu ayağa kaldırıyorum lokalde. Böyle yani eğer onun üzerinde çalışacaksam onu ayağa kaldırıyorum.
Yani servis diyorsun çalışıyorsa benim işim bitiyor zaten. Daha yok ekranda bilmem ne yani.
Tabii tabii. Yani bu zaten şey oluyor. Baştan tanımlanıyor. Artı şeylerimiz var dediğim gibi. Yani unit testlerini zaten yazıyorsun. Yani unit testleri yazarak hani, ne diyeyim, çalıştığını, yaptığın feature'ın çalışacağını zaten gösteriyorsun. Daha sonra şeylerimiz de var. Bu pipeline'a girdikten sonra bir deployment pipeline'ımız var. Bu arada şey, ona ne deniyor? Yani continuous deployment var. Yani merge olan her şey şeye gidiyor. Production'a çıkıyor bizde. Yani şey yapıyor. Açtım diyelim standart. İşte pull request'ini açtın. Review'dan geçti. Merge ettin. Ondan sonra başlıyor. Önce staging'e gidiyor. Staging'de smoke testlerimiz var. Yani integration testler aslında bunlar. Staging ortamında integration testler. Yani birden fazla servise call yapıyor, çağrı yapıyor bu testler. Oradan geçtiyse ondan sonra artık production'a geçmeye başlıyor. Orada da smoke testler bir çalışıyor. Peşinden de trafik böyle %100'e çıkmıyor tabii bir anda. Şimdi iki stack birden ayakta oluyor. Yani eski sürüm ve yeni sürüm. İkisi birden ayakta oluyor. Ve trafiği işte %1, %10, %25, %50 ve en son %100 olarak bu yeni stack'e kaydırıyor.
Yani, Amazon'da değil mi abi sizin şeyler?
Evet, Amazon'da. Yani böyle yavaş yavaş trafiği yönlendiriyorsun. Hani bir sorun olursa o aşamada zaten görmüş oluyorsun. Böylece bir yani sorun olma ihtimali her zaman var. Ama daha az kullanıcı etkilenmiş oluyor bu sorundan. O anda hani diyelim ki %25'e ulaştın ve gördün yani bir sıkıntı var. Tabii o aşamaya gelmeden bunun çözülmüş olması lazım ama işte oluyor bazen, olur. O zaman geri alıyorsun. Ya da %100'e ulaştırıyorsun sorunsuz bir şekilde. Ondan sonra da eski stack'i temizliyorsun.
Peki abi giriş çıkış saatleri nasıl? Yani esnek mi saatler yoksa bizim buradaki anladığımız manada mesai mi var?
Yani şöyle sözleşmen aslında 40 saat üzerinden. Ama yani pratikte çok öyle değil. Biraz sana kalmış. Ya dedim ya otonom takım. Lar var. Yani senin takımla iletişimin, hani senin ne yaptığınla ilgili biraz. Ama hani ben mesela kaçta gidiyorum? 9'da evden çıkıyorum. 9.40 gibi ofiste oluyorum. Akşam da 6 gibi falan çıkıyorum yani ofisten. Bazen yani çok
şey
nadiren
yok, 18'de çıkım gibi bir yok, şey yok.
Zaten şey yok. Bu kartımız var ama kart sadece giriş için. Hani yabancı içeriye girmesin diye. Çıkışta kart falan okutmuyorsun. Yani kaçta çıktığını kimse bilmiyor aslında. En azından şey bilmiyor yani şirket yönetimi bilmiyor. Ama takımı biliyor tabii. Atıyorum sen işte her gün 11-12'de gelip. Gerçi bizim 10.30'da stand-up var. Mesela hiçbir stand-up'a gelmiyorsun. Akşam 5'te de mi çıkıyorsun veya 4'te falan çıkıp gidiyorsun. Bu durumda takımın senden memnun olmayacaktır zaten. Zaten
öyle abi hiçbir yerde kimse tarafından sevilmez yani sadece oraya özel değil.
Tabi yani o yüzden yani ama şirket bunu bilmiyor ya onu demek istedim. Ama senin takımın biliyor. Takım seninle ilgili olumsuz feedback verecektir. Yani ilk 6 aylık dönem probation oluyor yani deneme süresi. 6 ay boyunca aslında seni kovabiliyor şey. Hani ya o dönemi geçiremezsin. Daha sonraki dönemde olursa da yani ya takımını değiştirirler. Bir şekilde kovabilirler de yani eğer çok sıkıntı oluyorsa da.
Peki yemek işini nasıl yapıyorsunuz abi? Yani işte öğle arası mı var ya da nasıl oluyor işler orada? Ya da işte yemekhane mi var? Dışarı mı çıkıyorsunuz?
Ya Türkiye'deki gibi bir yemek mantığı burada yok. Yani hani bir saat yemek arasına çıkalım falan gibisinden. İşte 12 ile 1 arası yemek arası falan. Öyle bir şey burada yok. Genelde böyle insanlar hızlı hızlı yemeklerini yiyip yarım saatte. Çoğunluk demeyeyim de neredeyse insanların yarısı evden getirir.
Allah Allah.
Tabii. Ya şimdi şöyle ekstra ücret almıyorsun zaten yemek için. Hani bir ticket'tır, ne Sodexo'dur falan öyle bir şey burada yok. O yüzden insanlar genelde kendileri getiriyorlar. Şeyler var. Bizde her katta mutfaklar var zaten. Hani orada rahatlıkla mikrodalga fırından ısıtıp yemeğini yiyebiliyorsun. İçecek ücretsiz bizde. Yani şirket bize içecek. Yani işte içecek dediğim şey kahve, kola, Bir elma suyu gibi bir şeyleri var. O. Bir de kulüp mate diyorlar. Nasıl bir şey diyeyim sana? Çok iğrenç bir şey de. Neli olduğunu kafanda canlansın diye. İncirli, kafeinli, bol kafeinli, şekerli bir içecek. Burada öğrenci içeceği diye geçiyormuş. Hani kafeininden dolayı. Ama hani ben 4-5 kere bir zorladım kendimi. İçilecek bir şey değil. İçmiyorum yani.
Abi incirden içecek mi oldu ya?
Bir değişik bir şey. Yani seveni de çok. Onlar var.
Abi çok özür dilerim. İncirden rakı mı yapıyorlardı? Köre diyormuş falan. Şimdi incirin ayıp olmasın eğer öyle bir şey varsa.
Şarap olur belki ama.
Neyse ben Google'dan bakıp paylaştım sonra.
Peki. Ne dedik? Yani işte mutfak olduğu için mikrodalgadır, buzdolabıdır falan hani onların hepsi var. Hani süt de oluyor. Hani o da sınırsız değil. Bir de meyve oluyor. Ben onu çok seviyorum mesela. Yani meyve ihtiyaç sonuçta. Hani vücudun zinde olması için. Sürekli meyve geliyor. Yemek için de ben evden getirmiyorum. Etrafta mekanlar var. Yani ben gidiyorum, alıyorum, geliyorum. Yani başkaları da oluyor benim gibi. Beraber çıkıp alıp geliyoruz. Şey oluyor. Takım içinde hani kaynaşma gibi oluyor. Birlikte çıkıyorsun, alıyorsun, geliyorsun, yiyorsun. Biraz sohbet ediyorsun. Ama böyle bir saat benimdir böyle yayayım falan şeklinde bir öğle arası mantığı yok burada.
Peki abi şey sorayım. Yemek sepeti vari bir mekanizma var mı orada?
Var. Bu nedir? Deliveroo, Delivery Hero falan onlar var. Yalnız ya ben hiç kullanmadım da bana söyledikleri şöyle oluyormuş. Yani bisikletlilerini görüyorum bu arada. Onların kuryeleri bisikletli hep. Sırtlarında böyle kocaman çantalar oluyor. İzolasyonlu sanırım. Şey yapıyorlarmış. Yani yemek sepeti gibi doğrudan mağazayla şeyli değil, anlaşmalı değil. Mağazanın menüsü var. Ama yani kurye gidiyor. Delivery Hero'nun mesela kuryesi gidiyor. O dükkandan şeyi alıyor, yemeği alıyor, kendi alıyor. Parasını veriyor. Ondan sonra şeye gidiyor, sana getiriyor. Aslında oradaki yani mağazayla yani yemek dükkanla Delivery Hero arasında doğrudan bir anlaşma yok.
Anladım abi. O yüzden şey tam girmeyeyim o konuya. O zaman bir şey söyleyeyim sana. İşte izin sistemi nasıl orada? Şimdi burada hani bir sene çalışman lazım. İşte bilmem 5 gün 10 gün çok bilmiyorum rakamları. O hikayeler nasıl? Bir de özel günlerde yani nasıl oluyor izin işleri?
Özel gün dediğin nedir?
Yani ne bileyim bayram mayram nasıl oluyor? Ya bayram var mı orada mesela? Var mı? Yani?
Anlatayım.
Noel ne bileyim bir ara sen hiç çalışmıyordun sürekli bilmem ne bayramı yok Cika festivali bilmem ne bir şeysi.
Şimdi şöyle izinden başlayalım. Ya burada tabii yıllık izin olayı gerçekten şey Türkiye'ye göre çok daha rahat. Benim 27 iş günü iznim var yıllık. Hı hı. Tabii ben 1 Mart'ta başladığım için yani 2 ay eksik çalıştığım için bu yıl için izin günüm 23'tü. Tabii kullandım epey bir kısmını. Yani 2017 yılı için 23 iş günü iznim vardı. Yani buna cumartesi veya tatil günleri dahil değil. Ve bunu başlar başlamaz hak ediyorsun. Yani bir yılın sonunda değil. Başladın, bir ay geçti, hemen al 2 gün, 3 gün, neyse. İstediğin gibi.
Peki, abi özür dilerim, 27 günün hepsini bir kere de alabiliyor musun?
Alamazsın herhalde diye tahmin ediyorum. Çünkü 27 iş günü dediğin şey herhalde 2 ay mı ediyor? Bir de tatille matille bir şeyle bağlasan.
bir sene misin?
Yani çok olur. Hani ona takım itiraz eder diye düşünüyorum.
Ben merakımdan sordum sadece abi.
Yani bu arada izni takımdan alıyorsun. Yani gidip mesela işte patrona, takım liderine falan ya ben izne çıkabilir miyim demiyorsun. Takıma hı-hı. diyorsun ki işte ağalar, hanımlar ben şu tarihlerde izne çıkmak istiyorum. Sizin hı-hı. için sakıncası var mı? Ondan sonra herkes okey verirse bu sefer şey var, bir form var, online form. Oradan formu dolduruyorsun. o şeyine gidiyor. Yani delivery lead dedikleri bizdeki takım liderine yakın bir şey var. Çok teknik bir rol değil, daha çok yönetici rolü. Ona gidiyor, o onaylıyor. Ama zaten hani takım onay verdiği için hani o sadece düğmeye basıyor diyeyim.
Yani takım her şeyi abi o zaman.
Tabii. Ya tamamen takıma sorumlusun. Her şeyde. Ya ben bugün mesela yarın evden çalışacağım, usta gelecek. Takıma söylüyorsun. İşte nedir o? Ha mesela şey de söyleyelim. Şimdi özel günler vesaire onu da söyleyeceğiz de. Bir de hastalık izni var. Bugün hastayım ya. Ben bugün evdeydim, gitmedim. Doktor raporu olmadan peş peşe 3 güne kadar gitmeyebiliyorsun. Yani herhangi bir rapor falan almıyorsun. Sadece şey, takıma haber veriyorsun. Yine bir mail atıyorsun. Yine ben hasta oldum, gelemeyeceğim, kusura bakmayın diye. Bir tane de form var. Onu insan kaynakları alıyor. Onu dolduruyorsun. Diyorsun ki ben hastayım. Bunu hani peş peşe 3 güne kadar alabiliyorsun. Ama 4. günde gelmeyeceksen o zaman doktor raporu lazım. Ben aslında biraz benimki garip oldu. Mesela cuma gitmemiştim. Cumartesi pazar geçer diye düşündüm. Tam geçmedi. Dün gittim pazartesi günü. Şimdi pazartesi günü gitmeme hakkım yoktu bu arada. Hani buradakiler Türk gibi düşünmüyorlar. Şimdi cuma, cumartesi, pazar. Bu zaten 3 gün. O yüzden hani pazartesi gitmeseydim bu 4. gün sayılacaktı. Dün gittim. Bugün ama yine kötüydüm. Yani kötü değildim ama yani bugün evde kalırsam hani tam böyle performanslı bir şekilde yarın dönebileceğimi düşündüm. Ki öyle görünüyor şu anda, bayağı iyiyim. Sesim çok az, hani sıkıntılı o kadar. Bugün de gitmedim, yarın gideceğim. Onun dışında şeyler, bu özel günlerle ilgili. Burada da tabii yani işte dini bayramlar, resmi bayramlar, işte İsa'nın 40'ı çıkıyor, 7'si çıkıyor, bir şeyler oluyor. Tabii ben onları çok anlamıyorum hani ne olduğunu ama böyle bayramlarda tatiller oluyor. Benim ilk geldiğim zaman çok oldu bunlar ama şimdi yani yazın mesela hiç yok. Bu arada Almanya şey, bir federasyon biliyorsundur, eyaletler var. Her eyaletin kendi bayramları var aslında. Berlin biraz nasıl diyeyim, yani dinsiz demeyeyim de daha dine uzak bir yer olduğu için şey, dini bayramları az. Mesela başka bir yerde çalışıyor olsan hani daha fazla tatil var. Berlin'de o kadar yok. Yani en son galiba Haziran'da bir tatil vardı. Bak Ağustos oldu. Yok. Eylül'de de yok. Ekim'de var. Ekim'de iki gün var. Sonra işte Christmas vesaire onlar var. Başlayacak. Ama neredeyse bütün yaz sanırım Temmuz, Ağustos, Eylül'de hiç bayram tatil falan yok.
Şey söyleyeyim abi, sağlık hizmetleri yazmışım buraya ama senin aslında hiç doktora falan gitmediğini biliyorum. Yine de bir yorumun varsa, işte bu hastaneye gitmek ya da ne bileyim senin şimdi sigortan mı var, o işler nasıl orada? Evet. Biraz onlardan bahsetmesen. Evet.
Başta onu atladık aslında. İlk geldiğinde bir de sigorta şirketi seçiyorsun. TK diye bir technical, ne, tekniker Krankenkasse mi, öyle bir şey var. Ben orayı seçtim. Ya zaten aslında şey, galiba o devletin olması lazım. Özeller de var. Zalando tabii sana doğrudan şey diyemiyor. Git bunu seç falan diyemiyor. Sonuçta kendin seçmen lazım. Bir tanesiyle anlaşıyorsun. Zaten bize form falan vermişlerdi. Onu doldurduk. Postayla gönderdik. Sonra bize kartımız geldi. Neyse. Normal sigortam var aslında. Tabii buradaki sigorta biraz daha şey oluyor. Geniş kapsamlı oluyor. Almanya şey olduğu için, nasıl diyeyim, hani kapitalist olsa da sosyalist bir devlet bir yandan da, sosyal bir devlet. Birçok hizmet burada ücretsiz. Sağlık hizmeti de öyle. Hani gitmedim ama hani eş dosttan duyduğum kadarıyla yani doğrusu hiçbir şeye para vermiyorsun. Eğitim de sanırım bu böyle. Sağlıkta da hani ücretsiz, gayet düzgün hizmet alabiliyorsun. Muhtemelen yalnız şey vardır. Sıra falan problemi oluyordur. Yani sana bir şey yaptırıyor, acil değilse işin. Yani böyle atıyorum ama yani bir ay sonrasında falan randevu veriyorlar, veriyor olabilirler. Hatta daha fazlası bile olabilir. Çünkü burada genelde öyle oluyor. Yani çok kaliteli hizmet alıyorsun ama çok uzun sürede alıyorsun. İş gücü pahalı. Genelde de öyle çok fazla insan çalıştırmak istemiyorlar. O sebeple öyle bir durum olabilir. Ama hani ücret konusunda hani tamamen ücretsizdir diyebilirim. Ha bir de şey var. Bunu da oraya katabiliriz. Mesela Çağdaş Şenol şu an Türkiye'de babalık izninde. Sanıyorum 12 ay ebeveyn izni diyelim ona. Eşi hani kullandı bir 9 ayını falan. Ya da daha mı fazla acaba? Neyse son 3 ayını birlikte kullanıyorlar. Yani anne ve baba paylaşabiliyor. O yüzden hani 3 aylığını ikisi birlikte Türkiye'ye gittiler. Şey olmuş olabilir. Şöyle diyeyim. 6 ay anne baktı çocuğa. Evet 6 aylık olması lazım çocuğu. Son 6 ayını da 3 ay yani ikisi birlikte Türkiye'ye gittiler ve şu anda Türkiye'deler.
Vallahi abi bunun yorumunu ben şu anda yaparsam yayın başlığı noktaya gider. Buradan hiç girmeyeyim.
Kanal kapanır yani. Böyle de güzel bir olay. Eşi çalışmıyor ama kendi çalışıyor. Şu anda aldı izin. Evet ücretli izin. Yani bayağı ücret de alıyor.
Güzel bir şey yani. Söyleyeyim abi. Bu sigorta hizmetine sen şahsın olarak mı para veriyorsun yoksa bizim buradaki gibi devlet mi karşılıyor? Yani yanlış oldu. Firma mı karşılıyor?
Şeydeki gibi yani Türkiye'deki gibi. Amerika'daki gibi değil. Hani burada da işte vergidir, şudur, budur. Bunlara otomatik olarak şey veriyor. Şirket senin için ödüyor. Sen net maaş alıyorsun. Bir de şeyler var burada da. Aynı şekilde vergi dilimleri, vergi grupları var. Ben mesela işte bekar biri olarak şey oluyorum. Ne diyeyim? En yüksek vergi ödeyen gruptayım. O yüzden benim net maaşım düşük. Ben mesela şu anda evli olsam sanırım bir maaşım 500 euro daha fazla olur. Çocuk olsa işte üstüne bir 200 euro daha fazla olur. Yani vergiden düştüğü için brüt maaşım aynı olduğu halde vergiden düşüp daha fazla net maaş alırım. Böyle durumlar da var.
Oraya da gidiyorum abi. Direkt şey soruyorum abi sen o zaman. Kaç dakika oldu bu arada abi? Görebiliyor musun?
Görüyorum. 1 saat 7 dakika.
Of. O zaman abi zaten 3 tane sorum kalmış. Bunlar da şey. Normal hayatla alakalı aslında. Yaşantıyla alakalı daha çok. Abi oranın iklimi nasıl?
hep iyi şeylerinden bahsettik. Biraz da kötü.
Yani sonuçta orada yaşıyorsun abi yani bir şey oyun oynamıyorsun orada. Yani sıcağı seven var, soğuğu seven var.
Tabii.
Orası nasıl yani? İklimi nasıl? O yüzden soruyorum aslında.
Başta şunu söyleyebilirim. Geçenlerde bir üst düzey yönetici ayrıldı. Ayrılırken de bir konuşma yaptı bir kadın. Ve şey dedi, daha sıcak bir memlekete gidiyorum dedi. ya ayrılma sebebi iklim. Şöyle söyleyeyim, ben dediğim gibi 1 Mart, 25 Şubat'ta geldim. Ben artık geldiğimde kışın sonlarıydı. Ve de ben Ankara'dan gelmiştim. Ankara'ya kıyasla daha sıcak bir yere geldim 25 Şubat'ta. Ve sonrasında öyle çok da soğuk olmadı. Yazın ise havası nasıl diyeyim, yayla gibi. Hani 30 derece hiç geçmedi sanıyorum. Bir de şey oluyor, bir bakıyorsun 2 gün hiç aralıksız yağmur yağıyor. Hiç aralıksız ama yani.
Nem var mı abi? Nem var.
Trabzon ya da İstanbul gibi değil. Ama Ankara kadar kuru da değil. Berlin çok yeşil bir şehir. Ama öyle böyle değil yani. Çok yeşil bir şehir. Her yerde parklar var. Artık bu yeşilliğinden dolayı mı yoksa zaten havasından dolayı mı yeşillik var bilmiyorum da. Birbirini etkiliyordur herhalde. Orta seviye bir nem var. İnsanı yormuyor. Hani gece böyle bunalıp işte... Hani ben Ankara'da da aynı şekilde oluyordum. Trabzon'da zaten uyunmaz da. Ankara'da Temmuz bir de Ağustos'un ilk iki haftası. Gece çok rahatsız olduğumu hatırlıyorum. Ama burada hiç öyle bir şey yok. Hani çok rahat uyursun. Ama hani böyle çok sıcak arıyorsan öyle bir sıcak da burada yok. Bir de günler çok uzun. Açıkçası ben buranın baharını ve yazını Ankara'ya da İstanbul'a da Trabzon'a da tercih ederim. Ama
bunu almıyorsun yani.
Yok, hiç bunu almıyorsun. Gayet güzel. Yani sıcak havada bile gayet güzel dolaşabiliyorsun. Ferah ferah. Hani tabii çok nadiren, yani 2-3 gün oldu galiba öyle çok aşırı sıcak. Hiç çıkılmayacak gibi. Yani hiç çıkılmayacak değil de yani doğrudan böyle güneşin altında durulmayacak gibi diyeyim. Ama tabii bunun bir de kışı var. Şimdi onu yaşamadım. Fakat insanlar öyle bir bahsediyorlar ki biraz da korkuyorum açıkçası. Burada insanlar genelde izinlerini kışa saklıyorlar. Kışın güney yarım küreye falan gitmek için.
Oo, bayağı o zaman. Geç abi sen, bak bu kibirli adamsın ya.
Ya şöyle, Ankara kadar soğuk olmuyormuş. Ama tabii günler çok kısa ve karanlık. Şimdi yazın ne kadar uzunsa, 21 Haziran'da falan gece 10'da bile aydınlık oluyordu hava. Ama bunun tam tersi olacak işte 21 Aralık'ta. Herhalde yani doğru düz güneş görmeden bir 2-3 ay geçecek. Artık onu da göreceğiz, bilmiyorum. Herkese göre değil yani.
Anladım abi. Ama önemli bir kriter değil mi abi bu iklim meselesi?
Tabii yani mesela şeyse, kim insan mesela karanlığı hiç sevmez. Hep böyle aydınlık olsun, çalıştığı ortam bile hani aydınlık olsun, güneş görsün falan ister. Ben de öyle bir şey olmadığı için yani ben yıllarca böyle karanlık odalarda falan çalıştım. O yüzden hani çok öyle şeylerden etkilenmiyorum. Ama etkileyene de saygı duymak lazım.
Abi yemekler nasıl?
ilk gelen onu söylüyorum zaten. Berlin'de güzel yemek olmaz. Öyle bir şey yok. Ama hani burada ooo süpermiş dediğin yemek normal bir yemektir hani Türkiye şartlarında. Dünya yemekleri var burada. Almanya'nın zaten, Almanların kendi yemek kültürleri olmadığı için işte Hint, Türk, Uzak Doğu, işte Asya, Vietnam, işte Tay falan öyle yemekler var. Yine en iyisi yine hani Türk yemekleri. Yani biz Türkler öyle birçok konuda iyi değiliz ama yemek konusunda gerçekten iyiyiz. Hani bunu şey anlamda demiyorum yani. Benim kendi alışkanlığım olduğundan dolayı değil. Hani buradaki Almanlar falan da aynı şekilde düşünüyor. Hele ki et seviyorsa onlar için mabet. Yani yanımda benim bir İspanyol var. Beraber yani takımımda da yan yana oturuyoruz. Ona mesela böyle Türk restoranı dediğim zaman yani ağzı kulaklarına varıyor. O kadar seviyor yani. Şey işte geçen beyti yemiş bir anlatıyor yani. Görmen lazım. O kadar güzel.
Sivri'de yemekler var yani abi, beyti meyti, Adana Madana.
Ya şey de var, Kreuzberg'e gittiğinde veya Wedding'de de vardır muhtemelen. Bunlar Türk mahalleleri diyelim. Ya Kreuzberg bayağı şey, ne diyeyim sana, İstanbul yani. Küçük İstanbul.
Çok iyi.
Orada hani arada böyle çok canın rakı çekerse oraya gidip bir rakı kebap yapabiliyorsun. Güzel de hani Türkiye'de orta üst seviye diyeyim sana. Hani çok çok iyi değil ama kötü de değil. Bir şey işte rakı, kebap, balık yok orada. Ama hani kebabını yiyip rakını içebiliyorsun. Döner de var orada. Ya şimdi şöyle şey dedim ya, her köşe başında dönerci var. Ama o dönerciler çok kötü. Yani et döner inanılmaz kötü. Ama hani adam gibi bir döner yemek istiyorsan, düzgün bir döner, onu da şeyde yapabiliyorsun. Yine Kreuzberg'e gidip Hasır'da düzgün bir döner yiyebiliyorsun.
O zaman abi oradan şuraya bağlayayım. Fiyatlar nasıl?
O döner pahalı. Yani Hasır pahalı. Yani Almanya'daki en pahalı yemek Hasır'da diyebilirim sana. Mesela bir Adana veya bir döner. Döner dediğimde şey yapıyor. Pilav. Pilav üstü döner veriyor. Yalnız 100 gram olmayabilir. 200 gram falan veriyor sanırım. Şimdi şöyle, Alman'ın doyacağı şekilde veriyor. Alman'ın bir kere önce gözünün doyması lazım. Şeyde de nedir o, bu ekmekçi döner yapıyor mesela. O var ya, eline sığmıyor böyle. Yani içine bunun döneri koyuyor. Atıyorum sebzeler, soslar falan, böyle bir sürü bir şeyler. Hani çok büyük olması lazım. Neyse bu döner 14 euro şeyde, Hasır'da. Ve bayağı pahalı. Hani 14 euro bir yemek için çok pahalı. O ekmekçi dönerciler de 3,5-4 euroya veriyorlar döneri. Ama yani diğer yemekler yani yerine göre tabii ki değişiyor yani. 5 Euro'dan 10 Euro'ya kadar.
Özür dileyerek araya gideyim. Fiyat derken sadece yemeklerin fiyatı değil aslında, alım gücünden bahsetmiş. Yani aslında onu soracaktım da öyle bir güzel anlattın yemek işini ki abi kaç lira yani o kadar dönmeler. Öyle ne derler çat diye sordum. Yani daha çok şeyden de bahsedersen işte atıyorum ekmek şu kadar, et şu kadar, işte bira şu kadar diye. Yani alım gücünü insanlar duymak isterler belki.
Peki. Şimdi tabii alım gücü değişken diyebilirim. Hı hı. Özellikle alkol konusunda zaten hani böyle bir kıyas kabul etmez. Tabii kimi insanın hiç alkolle arası olmuyor ama benim iyiydi yani Türkiye'deyken de alkolle aram. Benim en büyük gider kalemim alkoldü. Türkiye'de çok pahalı olduğu için. Ya bu Almanya özelinde biraz da. Yani burada alkol inanılmaz ucuz. Yani bira normal standart bir bira 79 sent artı 8 sent de şeyi var, depozitosu var. 87 sent alıyorsun. Bu standart bira. Daha ucuzları da var, daha pahalıları da var. Yani 1 euro bile değil. Genel olarak yani tüm alkoller böyle ucuz. Onun dışında markete gittiğimde yani herhalde en pahalı şey yine meyve sebze oluyor diyebilirim. Ama yine de çok pahalı olduklarını düşünmüyorum. Bir de her şeyin ucuzunu da bulabiliyorsun. Hani ben o kadar kasmıyorum mesela. Hani gidip bir manavlar var. Hani onlar daha uyguna meyve veriyorlar. Daha da güzel veriyorlar hatta. Ben gidip işte Reve var burada market mesela. Oraya gidiyorum. Her şeyimi oradan alıyorum. Biraz da şey tabii. Nasıl diyeyim? Bir gecede cahil kaldık olayı var ya. Ben de buraya geldiğimde başta alışverişte bayağı zorlandım. Markete giriyorum. Abi milyon çeşit şey var ama ne nedir bilmiyorum. Bayağı böyle şey gibisin, çocuk gibisin, markete giriyorsun, bakıyorsun mal mal. Peynir var, 1000 çeşit yani. En az 1000 çeşit orada peynir var ama hiçbirinin tadını bilmiyorsun. Hepsini denemen lazım ki karar veresin. O yüzden artık bir Reve'yi öğrendim. Yani birçok şeyi orada denedim. Genelde oradan alıyorum ve şeyler ucuz. Et falan da ucuz. Tabi burada şey ucuz nedir o? Domuz eti genelde tercih ediyorlar. Onun sebebi de ucuz olması. Ben yemiyorum domuz eti. O yüzden genelde şey alıyorum. Dana ya da tavuk alıyorum. Onlar da öyle çok pahalı değiller.
Hı. Abi benim hazırladığım sorular bu kadardı aslında. En sona bir tane final sorum var. Demin aklıma geldi. Emre abime bir döneyim. DJ'ye ekleyeceği bir şey var mı soracağı diye. Yoksa yavaş yavaş kapatalım.
Benim soracağım bir şey yok.
Sağ ol abi.
Vallahi güzel.
Sorayım abi.
Yani sor. Bir de uzattık bayağı.
Seni ne zaman BMW ya da Mercedes'in içinde Türkiye'ye gelmiş göreceğiz. Trabzon'a daha doğrusu.
Bu fötür şapkamla döneceğim ya. Vakfı Kebir'e. Yani alım gücüne dahil edebiliriz bunu aslında. Tabii burada ikinci el araçlar özellikle çok ucuz. Tabii ona bak değinmedik belki yani. Toplu taşımaya falan da değinebiliriz. Şimdi burada toplu taşıma çok gelişmiş. Ki Avrupa'nın en gelişmişi değil. Ona rağmen hani Ankara'da zaten toplu taşıma yok da yani İstanbul'la kıyaslarsak ona kıyası yani çok gelişmiş. Her yere toplu taşımayla gidebiliyorsun. Aylık bilet alıyorum ben. Bir de Zalando indirimi var. Aylık bilet normalde 81 euro. Bana maliyeti 60 euro oluyor Zalando indiriminden dolayı. A ve B bölgesi var. Yani şehir A, B, C olarak ayrılmış. C dediğimiz iyiden şehrin dışı. Yani İstanbul için belki Çekmeköy falan o taraflar. Veya Büyükçekmece o taraflar. Orası C bölgesi. Ben onu almadım. A ve B aldım ama hani o birçok şeye yetiyor. Burada iki havaalanı var mesela. Havaalanlarına, Tegel havaalanına bu yetiyor. Ama Schönefeld'e gitmek için C bölgesine gitmek gerekiyor. Onun için de extension ticket diyorlar. Bir ekstra para verip hani sırf o giriş için şey yapabiliyorsun, genişletebiliyorsun. Neyse yani sürekli 24 saat özellikle şey var, toplu taşıma var. Ve cuma cumartesi insanların eğlendiği günler daha da fazla var. Hani her şey 24 saat çalışıyor. Diyelim hafta içi bir şey diyelim, ne diyelim, U-Bahn, bu metro falan duruyor. Yerine otobüs var diyelim. Ama cuma cumartesi her şey sabaha kadar çalışıyor. Zaten kullanılıyor da. Burada insanlar hani hafta içi öyle çok dışarı çıkmıyorlar. Çıkıyorlar ama çok değil. Cuma cumartesi inanılmaz bir şekilde, yani herkes dışarıda. Bir de şey serbest burada, yani dışarıda alkol almak da serbest. Yani metrolarda falan herkesin elinde bira var. Sabaha kadar bunlar aktif bir şekilde ilerliyor. Toplu taşıma dışında bir de şey var, bisiklet. Bisiklet kullanımı çok yaygın. Ben henüz almadım ama birçok insan işe bisikletle gidiyor. Bunda şehrin düz olmasının da çok etkisi var. Bayağı bildiğin dümdüz ova gibi bir şehir. Arabaya gelecek olursak genelde insanlar dediğim gibi bisiklet tercih ediyorlar. Bu iyi arabalar, çok süper arabalar genelde Türklerde var. Bu biraz niye var? Biraz görmemişlikten var. Yani Alman mesela bunu anlamıyor. Yani gidip ben bir arabaya işte 18-20 bin euro gömeceğimi, tüm dünyayı gezerim 2 sene boyunca, hatta para da artar falan diye düşünüyor o adam. O çok Alman'ın anlayabileceği bir şey değil. Dediğim gibi yani herhalde şey 18 bin eurodan itibaren veya çok iyi bir şeyi de 30 bin euroya rahatlıkla alırsın. Bu da yani çok büyük paralar değil açıkçası ya. Yani böyle 2-3 yılda alınabilecek şeyler.
Yani o zaman seni göreceğiz bu şekilde Trabzon'da, öyle mi abi?
Benim öyle bir hedefim yok. İşin doğrusu. Hiç hayalim yok yani. Arabam olsun. Evet. İşte Mercedes'ime, BMW'me atlayayım. İşte Vakfı Kebir kirazlığa gideyim gibi. Bir hayalim hiç olmadı. Ama bilmiyorum, zaman ne gösterir bilemem. Sadece şey için söyledim. Eğer öyle bir hedefi olan biri varsa... burada o hedefini gerçekleştirebilir. Yani Türkiye'de çok zor çünkü bir tane alıp bir tane de devlete alıyorsun gibi bir durum var Türkiye'de. Hatta o seviyedeki araçlar için daha da fazla muhtemelen. Ama burada öyle bir durum yok. Yani vergiler daha az olduğu için gayet uygun araç alabilirsin. İkinci el araç zaten şey, burada büyük bir zahmet. Hani sıfır araç ucuz olduğu için. O yüzden hani şey, böyle 2000-3000 euroya da çok sağlam ikinci el güzel araçlar alırsın büyük ihtimalle.
Abi teşekkür ediyoruz sana paylaştığın bilgiler için.
Ben teşekkür ediyorum.
Böyle zaman zaman seninle şey yapalım ya, podcast yapalım bu şekilde abi. Zaman zaman derken bir sene sonra bile ya da 6 ay sonra falan hayatında değişiklikler olursa diye. Emre abi sen en azından kapanışı yap da.
Olsun, yapayım. Nasıl yaptın kapanış?
Yanlış şey söylüyor. Benim eklemek istediğim bir şey var aslında.
doğru diyorsun. Normalde sormam lazımdı.
Ya şöyle, konuşmadık bunu. Hani buraya gelişim niye falan. Tabii onlara çok girmeyelim de. Çok yayını da tehlikeye atmadan. Ama buradaki şeyi söyleyebilirim. Bir özgür hissediyorsun kendini. Birincisi şey, insanlar birbirlerine karışmıyorlar. Hani hem saygılılar hem de hani kimse sana bakmaz. Yok ne giymişsin, ne yapmışsın falan. Zaten burada mesela şey, çıplaklık ahlak olgusuna dahil değil. Yani arada bir korelasyon yok. Yani çok giyinen ya da az giyinen işte daha ahlaklıdır ya da daha ahlaksızdır gibisinden bir şey yok. Yani öyle bir tanım yok. Öyle olunca mesela yani dışarıda zaten yok. İşte özellikle kadınlar açısından çok güvenli bir yer. Bir de şeyleri de yoktur. Yok oram açılmış, buram açılmış bilmem ne. Yani kadınlar gayet işte şık kıyafetlerini giyerler mesela. Hani kısa eteklerini falan giyerler. Bisiklete binerler, öyle giderler işlerine. Yani kimse de sallamaz. Bu şu açıdan önemli. Yani ben Türkiye'deki her şeyde rahatsız oluyordum. Gidiyordum mesela bir yerden market, büfeden biri alıyorum. Siyah poşete koyuyor. İşte ses çıksa böyle insanlar bakıyorlar, hani cam şişe birbirine hani vurup ses çıkarsa insanlar bakıyorlar, yine rahatsız oluyorum. Dışarı çıkıp koşsam falan bir garip bakıyorlar, ne yapıyorsun falan diye. Burada öyle bir şey yok yani, kimse kimseye karışmaz çünkü o senin alanın. İstediğini yapabilirsin. Yani başkalarının özgürlüğüne müdahale etmediğin sürece istediğini yapabilirsin. ve çok özgürsün o konuda. Onu çok inanılmaz seviyorum. Kız kardeşim buradaydı. Son 10 gün boyunca dün gitti. O da başta alışana kadar şey oldu. Hani biraz zaman geçti ama sonra alıştı. Ve yani çıkarken daha burası Berlin. Yani bunu giysem olur mu olmaz mı falan diye başta bana soruyordu. Ben de hani ne bileyim ben falan diyordum. Ama sonradan alıştı. Hani burası Berlin. Hani burada kimse kimsenin ne giydiğine, ne yaptığına, hangi dili konuştuğuna, renginin ne olduğuna falan bakmaz. Kimse umursamaz yani. Adamların ne diyeyim? Daha önemli işleri var yani. Daha önemli derken ya gezecek, tozacak, ne bileyim işini yapacak, çocuğuyla uğraşacak vesaire. Öyle işleri var. Kimse başkasını sallamıyor o konuda. Ayrıca şey, belki çocuklu aileler için gelip de çocuk yapmayı düşünenler için şunu söyleyebilirim. Burada demiştim hani bir sürü park var. Her taraf yemyeşil. Bizdeki AVM kültürü gibi hani hafta sonları aileler çocuklarını alıp AVM'lere gidiyorlar. Türkiye'de. Burada aileler çocuklarıyla birlikte parklara gidiyorlar. Ve o çocuklar hani çocukluktan yani daha böyle 2 yaşından itibaren spor yaparak yetişiyorlar. Birlikte bisiklete biniyorlar. Birlikte kaykay biniyorlar. İşte paten kayıyorlar. Oyunlar oynuyorlar işte. Voleybol oynuyor, futbol oynuyor, ne oynayacaksa. Ve hafta sonlarını böyle geçiriyorlar. Ve aileleriyle, yani baba oğlu birlikte gidiyor. Bugün izledim sanırım şeyin Apo sen hatırlat. Yalın Kod'un Bilgem.
Evet,
onun videosu vardı. Kaykay öğreniyor. Hani çocuğuna da öğretmek için gibisinden bir şey söylemişti. Gerçekten hani bir ebeveynin, annenin, babanın çocuğuna öğretebileceği en güzel şey bir spor aslında. Çünkü o çocuğun tüm hayatını kaliteli geçirmesini sağlayacak. Yani buradaki o çocuklar çok iyi paten kayıyor, çok iyi kaykay kayıyor, atıyorum işte diğer sporları yapıyor. Her şeyi yapabiliyor çocuk o yaşta. Artık büyüdüğünde de onlardan birini yapmaya devam edecek. Zaten işte burada spor bir yaşam biçimi. Herkes spor yapıyor. Ben geldiğimden beri bir 9 kilo falan verdim. Koşuyorum ben de. Sebebi, yani en büyük sebebi etrafımdaki insanlar. Bir göbekli bendim. Bir ondan rahatsız oluyordum. Artı insanlar spor yapıyorlar. Yani herkes spor yapıyor. Çok doğal bir şey. Mesela benim bisikletim olmadığı için insanlar bana takılıyorlar sürekli. Sen de alsan artık bir tane falan diye. Artık bir mahalle baskısı var. Ki alacağım ben de sonunda. Böylece hani spor senin yaşam biçimin haline geliyor. Ve yaşlı insanları da görüyorum. Yani 60 yaşın üstünde. Belki 70 yaşın üstünde yani. Hani çok kestiremiyorum. Böyle teyzeler gayet bisikletleriyle gidip geliyorlar. O da yani kaliteli bir yaşam sürmeni sağlıyor. Söyleyeceklerim bu kadar.
Emre abi top sende, ben bir şey teşekkür ediyorum Fehmi abi tekrardan görüşlerin içinde.
Ben mi kapatıyorum?
Evet abi, en azından kapat da.
Tamam. O zaman Fehmi Can'a teşekkür edelim. Uzun zamandır bunu yapmak istiyorduk. Sonunda başardık. Yani üçümüz de çünkü bir türlü zaman tutturamıyorduk. Fehmican'a teşekkür ederiz. Dediğim gibi bunu tekrarlayalım ara ara. Update alalım Fehmican'la. Biz de merak ediyoruz. Ne diyebiliriz başka son? Ağzınıza sağlık. Ben biraz girmedim topa ama dedim ya Fehmican'ı dinlemek istedik. Ona şey verdik. Sen de güzel yönettin Apo. İyi sorular sordun.
Allah'ım.
Bir de yani şöyle bir sorun oluyor. Aslında bütün o soruların cevabının çoğunu biliyorsun. Hani o yüzden benim aklıma soracak bir şey de gelmiyor yani. Sen iyi kıvırdın o işi.
Aynen abi.
O zaman ben teşekkür ediyorum size. Dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Sizler de son cümlelerinizi alalım. Kapatalım o zaman.
Tamam. O zaman son cümlemiz, dinleyenlere teşekkür ederiz. Sana da teşekkür ederiz. Buradan söylüyorum sana. En azından 2-3 haftada bir yeni podcast çekeceğiz seninle. Çünkü beni sıkıştırıyorlar. Seni çok tanımıyorum bile. Onun da sözünü alalım senden.
Şimdi Fehmican'a demedin mi?
Sana diyorum abi. Fehmican abi bir
isim. Bana mı? Ya beni boş ver. Beni tanıtmayacaklar.
Abi seni tanıyor yapacaklar. Senin podcast çekelim. İnsanlar istiyor bunu. Niye istediklerini biliyorum da.
Podcast'ten ziyade şey de yapabiliriz mesela. Videolu bir kayıt da yapabiliriz YouTube'dan belki yine hep beraber.
Ya olur abi, canlı yayın yaparız. Gerçi biz sapıtıyoruz canlı yayında da. Yaparız bir şeyler. Neyse şunu bitirelim de abi. Sonradan da konuşabiliriz bunlar o zaman.
Daha tamam abi, o zaman. 1,5 saat oldu.
Evet, bayağı evet, uzadı.
Tamam abi, senin de son sözlerini alalım o zaman. Kapatalım yayını.
Tamam. Teşekkür ediyorum. Sizin podcast'in de yeni bölümlerini de bekliyoruz. Görüşmek üzere. Türkiye'ye selamlar.
Aleyküm selam abi.
Aleyküm selam.
Sen şeyi kapatacaksın herhalde abi.
Kapatıyorum. Tamam.